Ayrım 45 Kum Fırtınası James Rollins sayfa 577 16-25 Hoca ile birlikte cam yoldaki bir dönemeçten dönerlerken Omaha Safiye'yi seyrediyordu. Safiye solgun görünüyordu. Omaha onun yanına gitmek, onu rahatlatmak istiyordu. Ama ona gösterdiği ilgiyi istemeyeceğinden korkuyordu. Safiye'nin gözlerinde o bakışı görmüştü. Tel Aviv'den sonra olduğu gibi, kıvrılıp yatma ve kendini dünyaya karşı kapama isteğini. Safiye'yi o zaman da teselli edememişti. Kara Omaha'ya yaklaştı. Bütün vücudu yorgunluğunu gösteriyordu. Başını iki yana sallayıp alçak sesle konuştu. ''Seni hala seviyor.'' Omaha tökezledi, sonra kendini toparlayıp fenerini düzeltti. Kara sözlerine devam etti. ''Bütün yapman gereken üzgün olduğunu söylemekti.'' Omaha ağzını açtı, sonra tekrar kapadı. ''Hayat zor, aşkın öyle olması gerekmiyor.'' Sesi biraz daha sertleşerek Omaha'nın yanından ilerledi. ''Hayatında bir kez olsun erkek ol, Indiana.'' Omaha olduğu yerde kala kaldı, feneri yana düştü. Kıpırdayamayacak kadar sersemlemişti. Hissiz bacaklarını diğerlerini takip etmesi için zorlaması gerekti. Aşağı şehirde yolculuğun geri kalanı sessizlik içinde geçti. Sonunda uzun bir rampanın ardından göl karşılarında belirdi. Omaha başkaları olduğu için memnundu. Barak hala kayıptı, araştırmaya devam ediyordu. Ama rahimlerin çoğu geri dönmüştü. Çok azı bu kabristana uzun süre dayanabilirdi. Eski evlerini görmelerinin verdiği duygu iç karartıcıydı. Danny Omaha'yı görüp yanına koştu. ''Doktor Novak bazı ilginç şeyler buldu, gel de gör.'' Omaha'nın grubu onu rıhtıma kadar takip etti. Coral geçici bir laboratuvar kurmuştu. Başını kaldırıp onlara bakarken gözlerinde yorgun bir bakış vardı. Ekipmanlarından biri eriyip harap olmuştu. Hala dumanı tütüyor ve yanmış lastik gibi kokuyordu. ''Ne oldu?'' diye sordu Safiye. Coral başını iki yana salladı. ''Bir kaza oldu.'' ''Ne öğrendin?'' diye sordu Omaha. Coral bir LCD ekranı onlara doğru çevirdi. Bir tarafta veriler akıyordu. Ana pencerede birkaç çizim vardı. İlk sözleri dikkatlerini hemen çekti. ''Tanrı'nın varlığının kanıtını bu suyun içinde bulabilirsiniz.'' Omaha tek kaşını kaldırdı. ''Açıklamak ister misin? Yoksa bütün bulduğun bu mu? Şans kurabiyesi felsefesi.''
''Felsefe değil, gerçek. En baştan başlayalım.''
''Hafif olsun.''
''O kadar geriden başlamayacağım, doktordan. Temel kimya. Su iki oksijen, bir hidrojen atomundan oluşur.''
''H2O'' dedi Kara.
Coral başını salladı. ''Bu suda garip olan şey bükülmüş molekül.'' Coral ekrandaki ilk çizimi gösterdi. ''Suya hafif kutup özelliğini veren şey bu bükülme. Oksijen atomunun bulunduğu uçta negatif akım var. Hidrojenin tarafında da pozitif akım.'' Bükülme aynı zamanda suyun sıra dışı bir şekil almasına da izin veriyor.
''Bu garip mi?'' diye sordu Omaha.
''Durmadan sözümü keseceksen.'' diye çıkıştı Coral.
''Indiana, bırak bitirsin.''
Coral başıyla Kara'ya teşekkür etti. ''Madde gazdan sıvıya ve katıya doğru yoğunlaşırken her seferinde daha sıkı hale gelir. Daha az yer kaplar, yoğunlaşır. Ama su böyle olmaz. Su en yoğun seviyesine 4 santigratta ulaşır. Yani donmadan önce, su gerçekte donarken o garip bükülmüş molekül içinde bir sürü ekstra yer olan sıra dışı bir kristal şekil alır.''
''Buz!'' diye mırıldandı Safiye.
''Buz sudan daha az yoğundur, çok daha az. Bu yüzden suyun üstünde yüzer. Eğer böyle olmasaydı yeryüzünde hayat olmazdı. Göllerin ve okyanusların üstünde oluşan buz sürekli dibe çöker ve altındaki hayatı bitirirdi. Böylece ilk yaşam biçimlerinin gelişmesine hiç izin vermezdi. Yüzen buz aynı zamanda su kütlelerini de yalıtır, hayatı tahrip etmekten çok korur.''
''Ama bütün bunların antimaddeyle ne ilgisi var?'' diye sordu Omaha.
''Oraya geliyorum şimdi. Su molekülünün garip özelliklerini ve garip konfigürasyonlar oluşturma eğilimini vurgulamak zorundayım. Çünkü suyun diziliminin başka bir yolu daha var. Normal suda hep olur ama yalnızca nanosaniye sürer. Yeryüzünde çok dengesizdir. Ama uzayda su bu garip şekli alır ve öyle kalır.''
Coral bir sonraki çizimi işaret etti.
''Burada o karmaşık konfigürasyonu oluşturan 20 su molekülünün iki boyutlu temsilini görüyorsunuz. Buna 12 yüzlü beşgen deniyor. Ama en iyi 3 boyutlu olarak görünüyor. Coral 3. çizime dokundu. Büyük boş bir küreye benziyor dedi Omaha. Coral başını salladı. Öyle. 12 yüzlü şekil daha çok Buckyball olarak bilinir. Buckminster Fuller'ın adı verilmiştir. Dipnot. Richard Buckminster, Bucky Fuller, 12 Temmuz 1895, 1 Temmuz 1983. Amerikan fütürist mimar, yazar, tasarımcı, mucit.
Yani bu Buckyball'lar uzayda bulunuyor dedi Safiye. Ama dünyada çok kısa süre var olabiliyorlar.
Bu bir denge problemi. Peki bize bunları neden anlatıyorsun diye sordu Kara.
Danny arkalarında parmaklarının ucunda gidip geliyordu. Gölü işaret etti.
Buradaki su dengeli ve değişmeyen Buckyball'larla dolu.
Ve bol miktarda suyla diye doğruladı Coral.
Bu nasıl mümkün olabilir diye sordu Safiye. Onu dengede tutan ne?
Aradığımız şey dedi Coral suya bakarak. Antimadde.
Omaha biraz daha yaklaştı. Coral birkaç tuşa bastı.
Antimadde ve madde birbirinin zıddıdır. Birbirini çeker. Bu yüzden yeryüzünde antimadde bulunmaz. Madde her yerdedir. Antimadde hemen imha olur. İsviçre'deki CERN laboratuvarında bilim adamları antimadde parçacıkları üretmiştir ve onları bir süre için manyetik boşluk odalarında havada asılı tutmuştur. Buckyball'lar da aynı tarzda hareket ediyor.
Nasıl? Ama yeni bir çizimi gösteren Coral'ın omzunun üzerinden eğildi.
Çünkü Buckyball'lar mikroskobik manyetik odalar gibi hareket etme kapasitesine sahipler. Bu kürelerin merkezinde mükemmel bir boşluk vardır. Antimadde bunların içinde var olabilir.
Diyagramdaki kürenin içindeki A'yı işaret etti.
Ve bunun karşılığında antimaddenin de Buckyball'a yararı dokunuyor.
Antimaddenin su moleküllerini birbirine çekmesi kürenin daha sıkı olmasını sağlıyor.
Yani tam Buckyball'un dengede kalmasını sağlayacak kadar.
Ve su molekülleriyle tamamen kuşatılmış olması antimaddenin tam merkezde, maddeye dokunmadan mükemmel bir pozisyonda asılı kalmasını sağlıyor.
Coral etrafına baktı.
Stabilize antimadde dedi Omaha.
Coral içini çekti. İyi bir elektrik akımı alana ya da güçlü bir manyetizma veya radyasyonla temasa girene kadar stabilize. Bunların ikisi de antimaddenin dengesini bozuyor. Buckyball çöküyor. Antimadde su molekülüyle temasa giriyor ve kendini imha ediyor. Güçlü bir enerji açığa çıkarıyor.
Makinelerinden birinin dumanı tüten kalıntısına baktı.
Hem de sınırsız bir enerji.
Uzun bir sessizlik oldu.
Bütün bu antimadde buraya nereden gelmiş diye sordu Kara.
Danny başını salladı.
Siz gelmeden önce biz de bunu konuşuyorduk. Bir fikir oluşturmak için parçaları bir araya getirdik.
Omaha minibüste yerküredeki yalpalamanın bu bölgenin bir vahadan çöle dönüşmesine neden olduğunu konuştuğumuzu hatırlıyor musun?
20 bin yıl önce dedi Omaha.
Danny devam etti. Doktor Novak atmosferden geçebilecek kadar büyük bir antimadde meteorunun Arabistan yarımadasına çarpıp patladığını ve delikli kireç taşı yatağına gömüldüğünü, yeraltının derinliklerinde bu kristal kabarcığı yaratmış olabileceğini ileri sürüyor.
Herkes etrafına mağaraya bakarken Coral söze girdi.
Patlama yerkürede üretilen su sistemini karıştırmış, yeryüzünün derin kanallarında şelale etkisi yaratmış olabilir. Kelimenin tam anlamıyla dünyayı sarsmış olabilir. Hatta sarsıntı yeryüzünün kutuplarını etkileyip manyetik çekirdeği üzerindeki dönüşünü bile etkilemiş olabilir. Her nasıl olduysa oldu. Bu patlama bölgesel iklimi değiştirdi. Cenneti çöle çevirdi.
Ve bütün bu tufan meydana gelirken cam kabarcık oluştu diye devam etti Danny tekrar.
Patlama ve çarpmanın etkisi şiddetli sis oluşumunu ve antimadde atomlarının ve alt parçacıklarının çıkışını başlattı.
Yer soğurken su antimadde atomlarının etrafında yoğuştu ve koruyucu dengeli Buckyball'lar oluşturdu.
Birisi bu yeri bulana kadar dedi Omaha.
Göçebe kabilelerin oraya gelişini, su arayışını hayal etti. Suyun garip özelliklerini, bir enerji kaynağı olduğunu hızla öğrenmiş olmalıydılar. Onu saklayıp korurlardı ve Kara'nın daha önce ifade ettiği gibi insan zekası onu dizginlemenin bir yolunu bulurdu.
Omaha Arabistan'la ilgili bütün garip hikayeleri hatırlıyordu. Uçan halılar, inanılmaz bir güce sahip büyücüler ve sihirbazlar, her boy ve büyüklükte büyülü nesneler, mucizevi yetenekler taşıyan cinler. Hepsi buradaki gizemi mi gösteriyordu?
Ya anahtarlar ve diğer nesneler diye sordu. Daha önce manyetizmadan bahsettin.
Coral başını salladı. Bu antik insanların kullandığı teknoloji seviyesine aklım almıyor. İyice anlamadan onlarca yıl süreceği bir güç kaynağına ulaşmışlardı. Ama yeterince şey anlamış olmalıydılar. Şu cam işine, taş işine, karmaşık manyetik başlatıcıların yaratılışına bakın. Kara şehre baktı. Sanatlarını mükemmel hale getirmek için 1000 yılları vardı. Coral omuz silkti. Anahtarların içindeki sıvının bu gölden geldiğini düşünüyorum. Bucky Ball'ların içlerinde hafif bir akım var. Eğer bu akım tek bir yöne aktarılabilirse o zaman onu taşıyan demir manyetize olur. İçindeki Bucky Ball'lar demirin manyetik sahasıyla aynı hizaya gelirse dengede kalır ve o sahada imha olmaz.
Ya müzedeki demir deve diye sordu Safiye. O patladı.
Ham enerjinin zincir reaksiyonu diye cevap verdi Dene. Demir ve sıvı merkezindeki garip kutuplaşma yıldırım küresini çekmiş olmalı. Buradaki çatıya bakın. Fırtına yüzünden statik elektrik oluşuyor.
Omaha yukarıya bakarken elektrik gösterisi her zamankinden daha büyük bir parıltıyla devam ediyordu. Dene sözlerini tamamladı.
Bu yüzden yıldırım elektriğini demire verdi. Enerjisini tek bir şoka yükledi. Çok fazla enerji vardı. Etkisi çok çarpıcı ve kontrolsüz oldu ve o patlamaya yol açtı.
Coral kıpırdandı.
Antimadde solüsyonunun dengesinin demirdeki uranyum atomlarının yaydığı iz radyasyon tarafından biraz bozulduğu için o patlamanın gerçekleştiğini düşünüyorum. Radyasyon Bucky Ball konfigürasyonlarını harekete geçirip kırılganlıklarını arttırdı.
Ya buradaki göl diye sordu Omaha suya bakarak.
Coral kaşlarını çattı. Aletlerim uygun bir analiz için yeterli değil. Burada hiç radyasyon tespit etmedim. Ama bu olmadığı anlamına gelmiyor. Belki gölün daha ileri kısımlarında vardır. Eğer şansımız olursa buraya daha fazla ekip getirmeliyiz.
Clay kollarını göğsünde kavuşturup ilk kez konuştu.
Peki milattan önce 300 yılında ne oldu? Neden bütün bu insanlar camların içine gömüldü? Nedeni o patlamalardan biri miydi?
Coral başını iki yana salladı.
Bilmiyorum ama patlamaya dair bir iz yok. Belki bir kaza olmuştur. Ters giden bir deney filan. Bu rezervuarda inanılmaz bir güç var.
Şehre baktı sonra Safiye'ye döndü.
Ama Doktor Almaz, size söylemem gereken bir şey var.
Safiye Coral'a döndü.
Kanınızla ilgili.
Fizikçi bir şey söyleyemeden bir gürültü hepsinin dikkatini göle çekti. Herkes donup kaldı. Ses hızla, süratle daha keskin hale geliyordu. Jet skiler. Gölün karşısında bir alev havaya fırladı. Suyu kırmızıya boyayıp çatı ve duvarlardan yansıdı. İkinci bir alev yukarıya doğru kavis çizdi.
Hayır, bu bir alev değildi. Şehre doğru düşüyordu, onlara doğru.
''Roket!'' diye bağırdı Omaha. ''Saklanın!''
16.42 Painter uygun bir fırsat bekliyordu. Kum fırtınası kapılara, tahta kaplı pencerelere ve çatıya saldırırken briket bina sarsılıyordu. Kana susamış, kararlı, amansız, vahşi bir hayvan içeri girmek için her yeri tırmalıyor gibiydi. Düş kırıklığıyla uluyor, gücünü göstermek için kükrüyordu. İçeride radyo çalıyordu. ''Dixie Chicks!'' Ama fırtınanın sürekli saldırısı karşısında müzik hafif ve zayıftı ve fırtına sığınaklarına doğru süzülüyordu. Kapı aralığından kum ıslık çalarak içeri giriyor, yerde yılan gibi kıvrılıyordu. Pencerelerdeki aralıklardan sürekli bir esinti şeklinde tozlu hava giriyordu. İçerideki hava ağırlaşmış, kan ve iyot kokuyordu. Orada bir tek yaralılar, tıp görevlisi ve iki nöbetçi kalmıştı. Cassandra yarım saat önce geri kalanları yeraltı saldırısı için göndermişti. Painter dizüstü bilgisayara baktı. Safiye'nin mavi halkası görünüyordu. Oradan 6 mil kuzeyde kumların altındaydı. Painter parıltının Safiye'nin hala hayatta olduğu anlamına gelmesi için dua ediyordu. Ama verici onunla birlikte ölmüyordu. Sürekli sinyal veriyor olması bir güvence değildi. Yine de koordinatlardaki değişmelere bakılırsa Safiye hareket halindeydi. Hala hayatta olduğuna inanmak zorundaydı.
ama daha ne kadar bir süre için bunu bilmiyordu. Zaman fiziksel bir ağırlık gibi onu eziyordu. Tomb Raid hava üssünden M4 kamyonlarının geldiğini, yeni malzemeler ve silahlar getirdiğini duymuştu. Konvoy fırtına en şiddetli haliyle eserken gelmişti. Yine de mega fırtına henüz başlamamıştı. Yeni malzemelere ek olarak 30 kadar yeni adam Cassandra'nın kuvvetlerine destek verecekti. Sert bakışlı, canlı, takımlarla donatılmış 30 yeni adam. Lonca'nın en seçkin adamları hiç oyalanmadan kumlu giysilerini çıkarıp siyah termal dalgıç giysilerini giydiler. Painter yatağından onları seyrediyordu. Birkaç tanesi ona bakıyordu. John Kane'in öldüğünü duymuşlardı. Painter'ın kellesini koparmaya hazır görünüyorlardı. Ama oradan hemen ayrılıp tekrar fırtınaya çıktılar. Painter açık kapıdan bir jet ski'nin sürüklendiğini görmüştü. Dalgıç giysileri ve jet ski'ler. Cassandra aşağıda ne bulmuştu? Çarşafların arasında çalışmaya devam etti. Boksör şortuna kadar soyulmuş, tek ayak bileği karyolaya bağlanmıştı. Yalnızca tek bir silahı vardı. 2,5 santim boyunda 18'lik bir iğne. Birkaç dakika önce açılan kapı iki nöbetçinin dikkatini dağıtınca Painter tıbbi atıkların arasından bu iğneyi kurtarmayı başarmıştı. İğneyi hızla avucuna saklamıştı. Biraz doğrulup ayağına uzandı. Yandaki karyolada dinlenen nöbetçi kolunun altındaki tabancasını kaldırdı.
''Yat geriye!''
Painter onu dinledi. Yalnızca ayağım kaşındı.
''Çok yazık!''
Painter içini çekip nöbetçinin dikkatinin dağılmasını, ondan başka yere kaymasını bekledi. Serbest ayağını kelepçelenmiş olanın üstüne koydu. İğneyi baş parmağıyla yanındakinin arasına sokmayı başarmıştı. Şimdi kelepçenin kilidini açmaya çalışıyordu. Ama bu işi görmeden ve ayak parmaklarıyla yapmak çok zordu. Ama istek varsa bir yol bulunurdu. Gözlerini kapatıp çarşafların altındaki hareketlerini minimumda tutmaya çalıştı. Sonunda kelepçeli ayağındaki basınçla memnuniyet verici bir azalma hissetti. Artık özgürdü. Hareketsiz yatmaya devam edip nöbetçiye baktı. Şimdi ne yapacaktı? 16.45 Cassandra Zodiac botun önüne oturmuştu. Arkasındaki motor boşta çalışıyordu. Gece görüş dürbününü karşı kıyıya ayarlamıştı. Cam şehrin üstünde 3 alev asılı duruyor, dürbünle çok parlak görünüyordu. Cassandra içinde bulunduğu bu duruma rağmen şaşırmadan edemiyordu. Gölün karşısında sürekli cam kırılması sesi duyuyordu. 6 jet ski'den birinden atılan yeni bir roket havada kavis çizerek ilerledi. Şehrin derinliklerine çarparken dürbünde kör edici bir aydınlanma oldu. Cassandra dürbünü indirdi. Alevler şehri kırmızının tonlarına boyamıştı. Dumanlar tütüyor, hareketsiz havada asılı duruyordu. Yukarıdaki enerji parlıyor, büyüyüp çatırdıyor, gök mavisi bir girdapla dönüyordu. Buradaki tahribatta çok güzel bir şey vardı. Makineli tüfek çatırtısı dikkatini kıyıya çekti. İkinci bir Zodiac şehre paralel gelip alanı sürekli ateşle taradı. Suyun üstünde daha fazla roket kavis çizerken şehri paramparça ediyordu. Cam sütunlar devrilen ağaçlar gibi çöküyordu. Gerçekten çok güzeldi. Cassandra savaş ceketinin cebinden portatif iz sürücüyü çıkardı. Mavi halka parlıyor, onun pozisyonundan uzaklaşıp daha yüksek yerlere çıkıyordu. Top salvosu onları biraz yumuşatmak üzereydi. Fırsatın varken kaç, eğlence daha yeni başlıyor. 16.47 Safiye diğerleriyle birlikte kıvrımlı dar merdivenlerden yukarı çıktı. Patlamalar her yönde yankılanıyor, tepedeki cam kabarcık da şiddetleniyordu. Duman havayı boğucu hale getiriyordu. Bütün fenerleri söndürmüş, karanlıkta koşuyorlardı. Omaha onun yanından ayrılmıyor, aynı zamanda Lulu'ya yardım ediyordu. Safiye bir çocuğun elini tutmuştu ama çocuğa fazla güvence verdiği söylenemezdi. Her bombayla birlikte büyük bir korkuyla başını eğiyor, cam kabarcığın üstlerine çökmesini bekliyordu. Küçük parmaklar onunkileri sıkıca tutuyordu. Diğerleri önde ve arkada koşuyordu. Kara başka bir yaşlıya yardım ediyordu. Danny, Clay ve Coral arkadan geliyor, diğer çocukları getiriyordu. Rahimden birkaç kadın yan sokaklara ve teraslara dağılmış nişancı pozisyonu almıştı. Diğerleri öylece kaybolmuş, arkalarını korumak için gizlenmişti. Safiye bir kadının karanlık sokakta birkaç adım atıp gözlerinin önünde kaybolduğunu görmüştü. Belki de bu cam ve gölgenin bir oyunuydu. Ya da Lulu'nun Safiye'ye anlattığı yeteneğin bir göstergesiydi. Algıyı örtüp gözden kayboluyorlardı. Grup merdivenlerin en üstüne varınca Safiye arkasına baktı. Aşağı şehri ve kıyı şeridini görebiliyordu. Alevler sarayı aydınlatıyor, şehri kırmızıya boyuyordu. Aşağıda göldeki kraliyet gemisi dumanı tüten bir kereste enkazına dönmüştü. Taş rıhtım parçalanmış, cam kıyıda kocaman bir çukur açılmıştı.
''Bombardımanı kestiler.'' dedi Omaha.
Safiye onun haklı olduğunu gördü ama patlama hala kulaklarında yankılanıyordu. Cassandra'nın kuvvetleri gölden yaklaşıyordu. Jet skiler ve botlar bir hava takımı gibi V çizerek hep birlikte kıyıya yanaşıyordu. Safiye gözlerini kısıp bakınca dalgıç giysili adamları gördü. Adamlar kıyıya çıkıp çömelme pozisyonu aldı. Tüfekleri ellerindeydi. Diğerleri hemen sokaklara ve caddelere daldı. Aşağıda Cassandra'nın kuvvetleriyle rahimler arasında bir çatışma başladı ama kısa sürdü. Yaklaşan jet skilerden bir bomba daha atılıp ateş edilen noktayı vurdu. Cam parlak bir serpinti halinde dağıldı. Safiye rahimlerin oradan çoktan kaçmış olması için dua ediyordu. Bu onların tek şansıydı. Sayıları çok azdı ve silahları yetersizdi. Ama nereye kaçabilirlerdi? Cam kabarcığın içinde tuzağa düşmüşlerdi. Yelkenli bile tahrip olmuştu. Safiye jet skilerin ve botların kıyıya çıkıp daha fazla adam boşalttığını gördü. Onların peşine düşüp şehri talan edeceklerdi. Tepedeki alevler solmaya başlamış, ubar kararmıştı. Artık yalnızca tepedeki mavi ateş serpintileri ışık veriyor, şehri maviye boyuyordu. Safiye kemerli tavana baktı. Enerji çatırtılarının ve dönen gazlı bulutların şiddeti bu tahribata öfkelenmiş gibiydi. Şehrin başka bir yerinde yeni bir patlama oldu. ''Devam etmeliyiz.'' dedi Omaha ısrarcı bir sesle. ''Nereye?'' diye sordu Safiye ona dönerek. Omaha onun gözlerine baktı. Bir cevabı yoktu.
45. Ayrımın sonu. Sayfa 591.